22. ayrım.
12. bölüm. İlyas daha 5 olmadan gelmişti. Pencereden baktığımda yine arabaya dayanmış sigara içtiğini gördüm. Bu çocuk da acayip triyakiydi ama hiç olmazsa Süleyman gibi arabayı leş etmiyordu. Yola çıktığımızda keman meselesini sordum. Süleyman yok diyor efendim diye biraz üzgün, biraz şüphe duyan bir sesle karşılık verdi. Bir daha aramasını istedim ama ısrarla yok diyor. Çok zor bir durumdu bu. Belli ki keman profesör için çok önemliydi. Belki de o günlerden kalan bir anı olduğu için. Şimdi Yaşile'ye tekrar gidip kimsenin kumsalda bir keman bulup bulmadığını araştırmak gibi saçma bir işe girişecektim ya da Süleyman'ı sıkıştıracak bir yol bulacaktım. Black Sea Motel'deki odadan bize reziller diye bağırarak çıktıktan sonra hiç sesinin çıkmaması hayra alamet değildi. Böyle bir şeyi kullanmayacak olması düşünülemezdi bile. Ama ya bir şeyler planlıyor ya da beni kuşkular içine bırakarak canımı yakmak için ifşaatını geciktiriyordu. Herhalde gelecek hafta kıyamet kopacaktı. Nerede tamir ettiriyor arabayı diye sordum. Otosanayide, Rıza Usta diye bir tamirci de dedi. Oraya uğramamız mümkün mü? Tabii zaten yakın. İyi dedim, o zaman gidelim. İlyas ilk kavşaktan U dönüşü yaptı ve Maslak'taki otosanayiye girdik. Genç çocuklar yağlı mavi tulumlarıyla cıvatalar, bujiler, yağ bidonları, İngiliz anahtarları taşıyor, lastik değiştiriyor, yükseğe kaldırılmış arabaların altında bir şeyler yapıyorlardı. Bu da başka bir gençlikti işte. AVM'dekilerle aynı yaştaydılar ama ne Tiki, ne Jonjon, ne de Emo'ydular. Gres yağı bulaşmış kirli yüzlerinde yaşlarıyla bağdaşmayan bir keder ifadesi vardı. Ailelerinin geçimini sağlamak için tatil günlerinde bile bu ağır işlerde çalışıyorlar, kazandıkları 3 kuruş parayı da akşam uzak gecekondu mahallelerinde oturan ailelerine götürüyorlardı. Kiminin babası yatalak olurdu, kiminin hapiste ya da işsiz, mesleksiz, kimsesiz. Bir başka ihtimal de babaların çocukları kadının başını yıkıp buharlaşmış olmalarıydı. Aynen benim durumum gibi. Bu yüzleri asık ve mutsuz çocuklar Kerem'in yaşındalardı ama onların mutsuzluğu başka nedenlerdendi. Bazı dükkanlardan inim inim inleyen arabesknameler duyuluyordu. Rıza Usta'nın tamirhanesine geldiğimizde koca Mercedes'in yukarı kaldırılmış olduğunu gördüm. O sırada kimsenin bir şey yaptığı yoktu. Süleyman da ortalarda görünmüyordu. Asma kattaki camekanlı odadan tulumlu bir adam indi. Pos bıyıkları vardı, babacan birine benziyordu. Rıza Usta'ya kendimi tanıttım. Rektörlükten geldiğimi söyledim. Bu arada kartımı vermeyi de ihmal etmedim elbette. Arabada konuk bir profesörümüzün kemanının kaldığını, adamın yarın ülkemizden ayrılacağını, bu yüzden kemanı almak için gelmek zorunda kaldığımı anlattım. Durum çok açık olduğu için anlayışla karşıladı. Hatta bütün esnafların yaptığı gibi çay içip içmeyeceğimizi sordu. Teşekkür edip hayır dedim. Rıza Usta arabayı indirin talimatını verdi. Hidrolik sütunlarla kaldırılmış olan koca Mercedes inmeye başladı. Bu sırada aklıma birkaç gündür okuduğum belgeler arasında rastladığım tuhaf bir şey geldi. Mercedes-Benz'in yönetim kurulu başkanı Ezzat Ruter de Ankara'da büyümüştü ve çok güzel Türkçe konuşuyordu. Babası Ernst Ruter Ankara'da görevliydi ve oğlu Edzi arkadaşları tarafından çok seviliyordu. Bu Mercedes de o zamanlardan kalma herhalde diye düşündüm. Sonunda araba tamamen aşağı indi. Yavaşça lastiklerinin üstüne oturdu. Rıza Usta buyurun hanımefendi diyerek arabanın kapısını açtı. İçeriği araştırmaya koyuldum. Ön koltukta da arka koltukta da keman görünmüyordu. Daha sonra bagajı açtırdım. Orası da boştu. Geniş bagaj bölmesinin sağ arka köşesinde temizleme bezlerinden oluşan bir öbek duruyordu. Bunun dışında bagaj bomboştu. Yoksa Süleyman doğru mu söylemişti? Keman gerçekten de kumsalda mı kalmıştı? Ya da Black Sea Motel'de? Ama motelde olmasına imkan yoktu. Çünkü profesörü güç bela oraya sürüklerken bir elimizle de kemanı taşımış olamazdık. Oradaki çocuklara Süleyman arabadan bir şey aldı mı diye sordum. Hayır almadı dediler. Rıza Usta'ya teşekkür ettim. Tam arabaya binecektim ki geri döndüm. Zahmet olmazsa bagaja tekrar bakabilir miyim diye sordum. Tabii dediler. Bagaj kapağı gıcırtıyla açıldı. İleri doğru uzanıp köşedeki bezleri elledim ve parmaklarım dokunur dokunmaz kemanın orada olduğunu anladım. Bezleri yana çekip açtım. Keman gerçekten oradaydı. Küçük bir bebek gibi kirli bezlerle kundaklanmıştı. Bezleri atıp kemanı aldım. Rıza Usta'ya ve çıraklara sordum. Hepiniz gördünüz değil mi diye sordum. Gördük elbette dediler. İlyas'a sen de gördün Süleyman'ın yaptığını değil mi dedim. Başını önüne eğerek Evet efendim dedi. Bunun üzerine bize hala ikramda bulunmak isteyen bir çay mı içmeden gidiyorsunuz diyen Rıza Usta'ya veda ederek arabaya bindik ve uzaklaştık. Hem kemanı bulduğuma seviniyordum hem de Süleyman Mendebur'una karşı bir koz ele geçirmiş olduğuma. Belki de bu olay onu durdururdu. Yapacağı kötülükleri bir kez daha gözden geçirmesini sağlardı. Tahmin ettiğim gibi herhalde deniz kıyısından profesörü uzaklaştırırken elindeki kemanı da arabaya kadar taşımıştık. Kutuysa orada kalmıştı ve büyük bir olasılıkla azgın dalgalar tarafından yutularak Karadeniz'de kaybolmuştu. Neyse kutu önemli değildi, kemanı kurtarmıştık ya. İlyas'a sıra selvilerden geçebilir miyiz İlyas dedim. Terbiyeli çocuk her zamanki gibi duraklamadan elbette efendim dedi. Orada yan yana bir iki müzik dükkanı gördüğümü hatırlıyorum dedim. Duralım da bu kemana bir kutu alalım. Taksim'deki meşhur tost büfelerinin yanından Sıra Serviler Caddesi'nin kalabalığına girdik. Hava kararıyordu, ışıklar yanmıştı, camilerden ezan sesi geliyordu. Gençler ışıl ışıl aydınlatılmış büfelerin önünde ıslak hamburger, döner yiyor, neşeyle gülüşüyorlardı. İlyas arabayı ustalıkla müzik dükkanlarının önüne yanaştırdı. Ama burada beklemem mümkün değil efendim dedi. Yolu tıkıyoruz. Mümkünse işiniz bitince Alman hastanesinin otoparkına gelebilir misiniz? Bu devirde bu kadar kibar bir çocuğu kim yetiştirmiş olabilir diye düşünerek kemanı alıp arabadan indim. Dükkanı kapatmaya hazırlanan gözlüklü adama bu keman için bir kutu istediğimi söyledim. Kemanı eline aldı, evirdi, çevirdi. Bu çok eski ve kıymetli bir keman hanımefendi dedi. Alman yapımı. Eğer satmak isterseniz meraklılarına gösterebilirim. Hayır dedim, satmak istemiyorum. Sadece bir kutu istiyorum. Olur hanımefendi ama burası basit bir dükkan. Bu kemana göre özel bir kutu arıyorsanız. Yok, herhangi bir kutu verseniz olur. Üç kutu çıkardı. Hepsi de birbirinin aynıydı zaten. Birini alıp kemanı içine koydum. Sonra iki adımlık yer olan Alman hastanesinin otoparkına yürüdüm. Ve kapıyı açan İlyas'a teşekkür ederek arabaya bindim. Şimdi Çapa Hastanesi'ne gidebiliriz dedim. Oh be, içim rahatlamıştı. Kemanı o çakal Süleyman'a bırakmamıştım. Kendimle bir parça da olsa gurur duyuyordum. Hastaneye vardığımızda saat 7'ye geliyordu. Filiz sitem ederek karşıladı beni. Neredesin yahu? İhtiyar yolunu gözlemekten bir hal oldu. Nerede kaldı diye sorup duruyor. Kusura bakma dedim. Yine onunla ilgili bir iş için geciktim. Seni de tatil günü buralarda tuttum. Ne olur kusura bakma. O önemli değil dedi. Bugün nöbetçiyim. Sonra konuşmasını birden yavaşlatarak devam etti. Ama sen bu yaşlı adama iyi davranmalısın. Bana sanki normal bir sohbet biçiminin dışına çıkıp söylemiş gibi geldiği için bu son sözün anlamını merak ettim. Ve birkaç keredir geldiğim için alışmaya başladığım hastane havası yine yabancı bir hal aldı. Her yerden ilaç kokuları yükselen, hiçbir şeye dokunmamam gereken bir yer. Ne var dedim, bir şey mi oldu? Onu esaslı bir check-up'tan geçirdiğimizi söylemiştim ya. Evet, CT taraması yaparken pankreasında bir kitle görüldü. Peki bir şeye benzemiyordu. Bunun üzerine kendisiyle konuşup daha ileri tetkikler yapmak istedik. Ama o istemedi. Filiz sözlerine devam etmiyor, ne yapalım anlamında baş işareti yapıp yüzüme bakıyordu. Nasıl istemedi? Bu işin şakası olur mu? Olmaz elbette ama bu kitleyi zaten bildiğini, Boston'da tetkikler yapıldığını ve kitlenin malign olduğunu anlattı. Malign ne demek? Habis, yani adam pankreas kanseri. Yapma be Filiz, kendisi de biliyor ha? Biliyor ama pek de aldırmıyor galiba. Bütün bunları gülerek, teşekkürler ederek anlattı. Çok klas adam. Peki ne kadar yaşar? Bunu söylemek çok zor ama bizim uzman arkadaşlara göre 6 aydan uzun sürmez. Demek İstanbul'a veda etmeye gelmiş ha? Herhalde öyle. Hadi artık daha fazla bekletme ama kendisi söylemezse durumunu bildiğini belli etme. Ne de olsa deontoloji kuralları bunu aslında sana bile söylememi yasaklıyor. Merak etme Filiz dedim, söylemem. Beraberce odaya yürüdük. Alt üst olmuştum. Wagner'in ölüme mahkum bir adam olduğunu bilmek çok tuhaftı. Bizi görünce gözleri parladı. Oh, beni terk ettiniz, hiç gelmeyeceksiniz sandım dedi. Neşesi yerindeydi. Hazırlanmış, yine o siyah takımını giymiş, kravatını bağlamış, saçlarını düzgünce taramıştı. O kadar yakışıklı görünüyordu ki insan onun bir süre sonra var olmayacağını düşünmek bile istemiyordu. Hastaneden çıkarken herkesle tek tek vedalaştı. Hasta bakıcılara, hemşirelere bahşiş verdi. Sonra arabaya bindik. Oo dedi, arabada değişmiş, sürücü de. Evet dedim. O Mercedes tamirde, şoförü de başında. Ama bu arkadaş ondan daha iyi. Sonra bu son akşamınız profesör dedim. Hemen otele mi gitmek istersiniz yoksa görmek istediğiniz yerler var mı? Var elbette dedi. Var ama zahmet olur diye size söylemeye çekiniyordum. Eğer Sultanahmet Meydanı'ndan geçebilirsek oraları son bir defa görmüş olurum. Bu son bir defa sözü içimi sızlattı. İlyas'a söyledim. Önce tramvay yoluna girdik. Sonra Sultanahmet Meydanı'na geldik. Arabadan indik. O akşam saatinde ışıklandırılmış olan Sultanahmet'le Ayasofya arasında durmak çok garip bir duygu uyandırıyordu insanda. Sanki zamanda yolculuk yapar gibiydik. Profesör çevresine dalgın dalgın bakıyordu. Ayasofya'nın avlu duvarının dibinde bir kestaneciden küçük bir kese kağıdı dolusu sıcak kestane aldım. Ağzımız yana yana yemeye çalıştık. Bir süre sonra profesör, "Biliyorsunuz burası meşhur Bizans hipodromu," dedi. "Biliyorum," dedim. "Nika isyancıları Ayasofya'yı da yakmışlardı. Şu binayı biliyor musunuz?" "Evet, Damat İbrahim Paşa Sarayı, şimdi müze olarak kullanılıyor." "Kanuni'nin bu bahtsız vezirinin bu meydana 3 heykel dikmiş olduğunu da biliyor muydunuz?" "Hayır," dedim, şaşırdığımı gizlemeden. "Bildiğim kadarıyla İslam'da heykel yasaktır." "Evet, ama İbrahim Paşa kendi gücüne o kadar inanmıştı ki buraya 3 uzun sütun üzerine tunçtan yapılmış Diana, Herkül ve Apollon heykelleri diktirmişti. Hatta İstanbul'un hamile kadınları Diana heykeline gelir, çocuklarının onun gibi güzel ve sağlıklı olması için adak atarlardı. Sonra ne oldu bu heykeller? Padişah Süleyman İbrahim Paşa'yı boğdurduktan sonra halk heykelleri yıktı, parçaladı. İbrahim Paşa'nın putperest olduğu iddia edildi. Zaten Osmanlı tarihi hep böyledir. Biri yapar, öteki yıkar. Bütün mücadele bu iki güç arasında geçer. Venedik'e hiç gittiniz mi? Konudan konuya atlar gibi konuşuyor, çevresine adeta canlılık yayıyordu. Hayır, o şehrin en meşhur ve en pahalı oteli Gritti Palas'tır. Osmanlılardan Venedik'e atlamasına şaşırdım ama yine de sesimi çıkarmadım. Sultanahmet Meydanı'nın karanlık, uhrevi havası onu böyle konuşturuyordu herhalde. Ortodoksluğun ve İslam'ın iki büyük mabedi ve bu meydanda yaşanmış olanları düşünmek insanı gerçekten tuhaf bir havaya sokuyordu. Hele akşamları turist otobüsleri gidip el ayak çekildikten sonra modern dünyayı hatırlatan hiçbir şey kalmıyordu gözünüzün önünde. Ayasofya'ya her gelişimde onun iki mimarı gelirdi aklıma. 1500 yıl önce ölmüşlerdi. Kemikleri, sülaleleri bile kalmamıştı ama eserleri ayaktaydı. "Girittiler, Venedik'in çok önemli bir ailesiydi," diye devam etti profesör. İstanbul'daki Venedik elçisine Venedik Doçu denirdi. O sıradaki Venedik Doçu Andrea Giritti'nin bir oğlu vardı. Genç Alvis Giritti ve Pargalı bir Rum olan İbrahim, Şehzade Süleyman'ın en yakın arkadaşlarıydı. Gece gündüz hiç birbirlerinden ayrılmazlardı. İbrahim keman, Giritti gitar çalarak veliahtı eğlendirirlerdi. "Peki Beyoğlu'nu biliyor musunuz?" "Bugün beni şaşırtmaya karar vermişti anlaşılan." "Elbette," dedim. "Şimdi oraya gideceğiz. Otelinizin bulunduğu yere yabancılar Pera, Türkler Beyoğlu der." "Niye Beyoğlu dendiğini hiç düşündünüz mü?" "Hayır. Alvis Gritti'nin Pera'da büyük bir konağı vardı ve bir beyin Andre Gritti'nin oğluydu. Bunlar bir şey anlatıyor mu?" Yüzüme bir gülümseme yayıldığını hissettim. "Elbette anlatıyor," dedim. Ama benim aklım Süleyman'ın gençlik arkadaşını boğdurmasına takıldı. Niye yaptı acaba bunu? Normal bir nedenden dolayı. İktidarda olduğu için. Her iktidar adam öldürür mü? Evet, iktidar zulüm demektir. Hele denetlenemeyen iktidar. Peki iyi insanlar iktidara gelirse? Öyle şey olmaz. Neden? Acı bir gülümsemeyle açıkladı. İyi insanlar iktidara gelemez. Gelse bile iktidar onu bozar, zalim yapar. Güldüm. Kusura bakmayın ama profesör, sizin aklınız Hitler'e takılı kalmış. Her iktidar öldürür ne demek? Şimdi ben saçma bir şey ama iktidara gelsem öldürür müyüm sizce? Omuzlarımdan tuttu. Gözlerimin içine baktı. Evet dedi. Siz bile öldürürsünüz. Çünkü iktidar olmanın başka yolu yok. Eskiden daha açık yapılıyordu. Şimdi daha gizli. Ellerini çekip daha yumuşak bir sesle devam etti. Dolaylı olarak öldürürsünüz. Ölümlere neden olursunuz. Ama bir şekilde iktidarınızın sürekliliği öldürmeye bağlı olur. Belki şu anda böyle bir şey yapamayacak bir yapıdasınızdır. Ama iktidar yolu zorlu bir yoldur. Uzun bir yoldur. İnsanı dönüştüren bir yoldur. Ancak iktidara hazır hale geldiğinizde, gerektiği kadar değiştiğinizde bu yolu tamamlayabilirsiniz. Bir an içimden belki de haklı diye düşündüm. Size dedi profesör, Şehzade Selim'le kardeşi Korkut'un hikayesini anlatayım. Bu iki şehzade Bursa'da yaşıyorlardı. Babaları ölünce içlerinden birisi imparator olacaktı. Başa geçenin erkek kardeşlerini öldürtme geleneği olduğu için birinin padişah olması ötekinin katledilmesi anlamına gelecekti. Kimin tahta geçeceğini ise bilmiyorlardı. Bunun için birbirlerine yemin ettiler. Hangisi başa geçerse ötekinin canını bağışlayacaktı. Sonunda o gün geldi ve Selim padişah oldu. Korkut'a ne oldu peki? Ne olacak? Öldürüldü. Bu işin sözle, iyi niyetle falan alakası yok. İktidarları ancak çok sıkı bir denetim dizginleyebilir. Yoksa peygamberleri iktidar yapsan onlar da öldürürler. Bu durumda dedim, asıl fark yaratan iktidar değil, muhalefet olmalı. Öğrencisinden memnun bir hoca gibi gülümseyerek elbette anlamında başını salladı. Sultanahmet Meydanı'nın tarihi atmosferinden midir nedir, buraya geldiğimizden beri ölümden konuşuyorduk. Sözü değiştirmek için Haçlılar da 1204'te şehri talan etmişler dedim. Evet diye onayladı beni. Konstantinopol'e esas zararı Osmanlılar değil Haçlılar verdi. Ne buldularsa yağmaladılar. Venedik'te San Marco meydanındaki 4 at heykeli bile buradan kaçırılmış. O da doğru. Siz tarih mi okudunuz? Hayır profesör, edebiyat okudum ama bunlar çok basit ve her yerde anlatılan gerçekler. Günlük gazetelerde bile yazıyor. Batı'da çok kimse bilmez bunları. Evet, sizin dönemi bile çok az kişi biliyor. Hangi dönem? Savaşta Türkiye'ye gelen müthiş bilim adamları dönemini. Müthiş bilim adamları mı? Evet, Ruther, Neumark, Hirsch, Auerbach, Spitzer, siz. Durun, durun. Bunların hepsi benim arkadaşlarım. Nereden biliyorsunuz bunları? Okumam yazmam var profesör. Ayrıca meraklıyım da. Ana kitaplarını mı okudunuz? Bir kısmını. Henüz başındayım. Ayrıca üniversite arşivinde de araştırma yaptım. Arşivde mi? Herkesin dosyası var mı orada? Var ve hepsi de birçok bilgiyle dolu ama söylemeliyim ki en ince dosya sizin profesör. Niçin? Çünkü bütün evraklarınızda istihbarat örgütü el koymuş. Orada sadece iki belge kalmış. Hangileri? Sınır dışı edildiğinizi gösteren belge ile Sukurla'nın sizin hakkınızda soruşturma yaptığını belirten belge. Sukurla mı? Evet. Profesör bir süre sustu. Düşüncelere daldı. Sonra hadi arabaya dönüp otele gidelim dedi. Size anlatacağım çok şey var. Uzun bir gece olacak.